Ayrım 8. Kennedy'nin beyni, Henning Mankell. Sayfa 84. 6:30'da kahvaltısını bitirmiş ve Melbourne'den çıkmıştı. Yağmur yağıyordu ve fırtınanın habercisi soğuk rüzgar denizden doğru esiyordu. Arabasında ürperdi. Yağmurun ötesinde bir yerlerde Aaron vardı. Ne beni ne de yaşayacağı trajediyi bekliyor ama gerçeklik yakında yakasına yapışacak. Saat 11 civarında gideceği yere varmıştı. Yol boyunca aralıksız yağmur vardı. Apollo Körfezi kıyı boyunca dizilmiş dar bir yerleşim yeriydi. Balıkçı teknelerinin oluşturduğu küçük filoyu koruyan bir dalga kıran vardı. Bir kafenin yanına park edip içeride oturarak birkaç saniyede bir camı temizleyen silecekleri seyretti. Yağmurun içinde bir yerde Aaron var ama ben nereden bulacağım onu? Bir an için üstlendiği görevin kendisini aştığı hissine kapıldı. Ama vazgeçmeye niyeti yoktu. Özellikle de dünyanın öbür ucundan buralara kadar geldikten sonra. Arabadan inip koşarak karşıya geçti ve spor malzemeleri satan dükkana girdi. Su geçirmez bir yağmurlukla bir şapka seçti. Satış elemanı genç bir kızdı, şişman ve hamileydi. Louis kıza Aaron'u sormaya karar verdi. Louise sormaktan bir şey çıkmaz gibi geldi. Aaron Kantor'u tanır mısınız? İsveçlidir. İyi İngilizce konuşur ama aksanını hissedersiniz. Burada Apollo Körfezi'nde olabileceğini söylediler. Tanıyor musunuz onu? Nerede oturduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız da bilebilecek birini söyler misiniz? Louise kızın pek de çaba harcamadan cevap verdiğini tahmin ediyordu. Hiç İsveçli tanımıyorum. Aaron Kantor'u da mı? Değişik bir isimdir. Kız Louis'e parasının üstünü uzatıp umursamazca başını salladı. Buraya gelip giden bir sürü insan görüyoruz. Louis yağmurluğu giyip dükkandan çıktı. Yağmur hafiflemişti. Evlerin önünden yürüdü ve bütün Apollo Körfezi'nin bundan ibaret olduğunu fark etti. Körfez'in kıvrımını takip eden bir yol, bir dizi de ev, hepsi o kadar. Deniz yeşildi. Orada bulunan kafelerden birine girip bir demlik çay ısmarladı ve düşünmeye çalıştı. Aaron sahiden burada yaşıyorsa nerede olabilirdi? Hava yağışlı ve fırtınalı olduğu zamanlar dışarı çıkmayı severdi, balık tutmayı da. Ona çay getiren adam masaları silerek salonda dolaşıyordu. Apollo Körfezi'nde yaşayan biri teknesi yoksa balık tutmak için nereye gider? Genellikle dalga kıranın ucunda dururlar, bazıları da rıhtımda. Garsona Aaron Kantor diye bir turisti tanıyıp tanımadığını sordu. Adam başını hayır anlamında sallayıp masaları silmeye devam etti. Belki de otelde kalıyordur, limanın yakınlarında. Oraya sorabilirsiniz. Louis Aaron'un otelde birkaç günden fazla kalmaya dayanamayacağını biliyordu. Arabaya geri dönüp limana doğru sürdü. Eagles Inn denen otelde durmaya bile zahmet etmemişti. Limanın girişine park etti ve rıhtım boyunca yürümeye başladı. Deniz yağlı ve kirliydi. Islak kum yüklü bir Mavna rıhtım duvarına asılı traktör lastiklerine tosluyordu. İstakoz kovalarıyla dolu bir balıkçı teknesine Pieta adı verilmişti ve Louis önünden geçerken bu adı ava bereket getirsin diye mi koyduklarını merak etti. İç dalga kıranın kenarına gitti. Balık tutmaya çalışan birkaç çocuk vardı. İşlerine öyle dalmışlardı ki Louis'e dönüp bakmadılar bile. İç havuzdan denizin derinliklerine doğru uzanan mendireye baktı. Birisi uçta balık tutuyordu. Belki de bir kişiden fazlaydı. Geldiği yoldan geri dönüp dış mendireye ulaştı. Rüzgar şiddetlenmişti ve mendireğin dış duvarını oluşturan dev kayaların arasında uğulduyordu. Duvar çok yüksek olduğu için arkasını göremiyor, sadece sesini duyuyordu. Tam uçta tek başına bir adam duruyordu. Bulunduğu yerde onu seçebiliyordu. Sanki aniden sabrını yitirmiş gibi kesik kesik hareket ediyordu. Louis sevinç ve korku karışımı bir duyguya kapıldı. Bu Aaron'du. Başka kimse onun gibi böyle tuhaf hareketler yapmazdı. Ama onu bulmak ne kadar da kolay ve çabuk olmuştu. Aaron'un şu anda nasıl bir hayat sürdüğüne dair hiçbir fikri olmadığını algıladı. Pekala da yeniden evlenmiş olabilirdi. Hatta belki başka çocukları da olmuştu. Onun tanıdığı ve sevdiği Aaron artık yoktu. Bu keskin soğuk rüzgarda elinde oltayla 100 metre ötede duran adam artık hiç tanımadığı birine dönüşmüş olabilirdi. Belki de şimdi arabaya geri dönüp balıktan dönerken peşine düşmeliydi. Sonra bu kadar kararsız olduğu için sinirlendi. Aaron'un çekim alanına girer girmez her zamanki gibi cesaretini yitirmişti. Aaron onu hala etkiliyordu. Onunla orada rıhtımda karşılaşmaya karar verdi. Buzlu sulara atlamadıkça kaçacak yeri yok. Bu rıhtım bir çıkmaz sokak, kaçıp gidemez. Bu sefer kendine gizli bir kaçış yolu ayarlamayı unutmuş. Aaron'un arkası dönük rıhtımın ucunda duruyordu. Ona o kadar yaklaşmıştı ki başının arkasını görebiliyordu. Keli biraz daha büyümüştü. Bedeni de sanki küçülmüş gibiydi. Duruşunda Louis'in daha önce onunla hiç bağdaştıramayacağı bir zayıflık vardı. Yerde dört köşesine taş konulmuş kare şeklinde plastik bir örtü vardı. 3 tane balık yakalamıştı. Louis böyle bir geçiş tasavvur edilebilse Morina ile turna arası bir şey alacaklarını düşünebilirdi. Tam seslenecekken Aaron döndü. Saldırıya uğrayacakmış gibi ani bir hareket yapmıştı. Dikkatle Louis'a baktı. Ama Louis yağmurluğunun başlığını takıp kenarlarını da sıkıca büzdüğü için hemen tanıyamadı. Kim olduğunu anladığı zaman ise korkar gibi oldu. Birlikte yaşadıkları zamanlarda hiç böyle bir şey olmamıştı. Aaron asla güvensiz, korkmuş görünmezdi. Kendini toparlaması birkaç saniye sürdü. Oltasını yerdeki taşların arasına kıstırdı. Hiç beklemiyordum beni gelip burada bulacağını.
Seni aramamı hiç beklemezsin.
Ciddi görünüyordu. Bundan sonra olabileceklerden korkarak bekliyordu. Uçakta ve arabada geçirdiği uzun saatler boyunca Louis kendi kendine ona karşı yumuşak davranması gerektiğini, en azından Henrik'le ilgili o feci kısım için biraz beklemesini söyleyip durmuştu. Şimdi bunun imkansız olduğunu anlıyordu. Yağmur yeniden başlamıştı, rüzgar bir fırtınaya dönüşmüştü. Aaron sırtını rüzgara çevirip Louis'e yaklaştı. Benzi soluktu, içki içiyormuş gibi gözleri kızarmıştı, dudakları çatlamıştı. Öpüşmeyi bölmeyen ve kaçıp dağılıp gitmeyen dudaklar derdi.
Henrik öldü. Seninle bağlantı kurabilmek için aklıma gelen her yolu denedim. Sonunda bir tek bu seçenek kaldı ve ben de buraya gelip seni buldum.
Aaron ona baka kalmıştı. Sanki söylenenleri kavrayamamış gibi yüzü ifadesizdi. Ama Louis ona bıçak saplamış olduğunu ve canının yandığını biliyordu.
Henrik'i evinde ölü buldum. Yatağındaydı, uyuyormuş gibiydi. Sway'deki mezarlığa defnettik.
Aaron sendeledi, düşecekmiş gibi oldu. Sonra taş duvara yaslanıp ellerini uzattı. Louis ellerini tuttu. Bu doğru olamaz.
Ben de öyle düşünmüştüm ama doğru.
Niye ölmüş?
Bilmiyoruz. Polis ve patolog intihar ettiğini söylüyor.
Aaron yine baka kaldı. Gözleri yuvalarından uğramıştı. Yani intihar ettiğini mi söylüyorlar? Bir an bile inanamam buna.
Ben de ama bedeninde aşırı miktarda uyku ilacı bulundu.
Aaron böğürerek balıkları suya fırlattı. Kovasıyla oltasını rıhtım duvarına savurdu. Sonra Louis'in kolunu sıkıca kavrayıp çekiştirmeye başladı. Louis'e eski paslı Volkswagen minibüsünü takip etmesini söyledi. Louis'in gelirken kullandığı yoldan Apollo körfezini terk ettiler. Sonra Aaron denizin üstünde yükselen tepelere tırmanan virajlı yola saptı. Arabayı sarhoş gibi hızlı ve sarsak kullanıyordu. Louis hemen arkasındaydı. Tepelerin arasında patikamsı bir yola girdiler. Sürekli dimdik tırmanıyorlardı. Nihayet Aaron bir yamacın tam kenarına kurulmuş ahşap evin önünde durdu. Louis de tam Aaron'un saklanma yeri olarak seçebileceği türden bir yer diye düşündüğü evin önünde arabasından indi. Manzara muhteşemdi. Deniz ufka kadar ayaklarının altında seriliydi. Aaron kapıyı ardına kadar açıp açık ocağın yanındaki masadan bir şişe viski kaptı ve bir bardağı içki doldurdu. Sorarcasına Louis'a baktı ama Louis başını salladı. Ayık kalması lazımdı. Bu kadarı Aaron'un sınırı aşması için yeterliydi ve sarhoşken tehlikeli olabilirdi. Louis çok fazla kırık pencere, parçalanmış iskemle görmüştü ve bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyordu. Denize bakan kocaman yekpare camın dışında büyük bir ahşap masa vardı.
Louis rengarenk papağanların masaya konup ekmek kırıntılarını gagaladıklarını görebiliyordu. Aaron papağanlar diyarına taşınmış, böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Aaron'un karşısındaki iskemleye oturdu. Aaron gri kanepeye yığılmış, iki eliyle viski bardağına yapışmıştı. ''Bunun doğru olduğuna inanmayı reddediyorum.'' ''6 hafta önce oldu.'' Aaron parladı. ''Niye kimse bana söylemedi?'' Louis cevap vermedi, başını çevirip kırmızı ve parlak mavi renklerdeki papağanlara baktı. ''Özür dilerim, onu demek istemedim. Beni aradığını anlıyorum. Elinde olsa asla beni atlamazdın.''
''Kendini gizlemek isteyen birini bulmak kolay olmuyor.''
Louis öylece onun karşısında oturarak bütün gece orada kaldı. Konuşmaları uzun, sessiz aralarla bürünüyordu. Her ikisinde de sessizliğe hak tanıma becerisi vardı. Bu da Louis'in daha önceki ortak yaşamlarında keşfettiği bir başka iletişim yöntemiydi. Arthur da gerekmedikçe konuşmayan biriydi ama Aaron'un sessizliği farklı bir ses çıkarıyordu. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra Louis o geceyi Aaron'un Henrik doğmadan önceki zamanlara dönüşüyle hatırlayacaktı. Tabii ki onun hakkında konuşuyorlardı. Kederleri tek bir uzun çığlıktı. Ama yine de Louis'in kanepede Aaron'un yanına geçmesini önleyecek kadar uzak kalabilmişlerdi. Sanki Aaron'un kederinin biricik evladını yitiren birininki kadar yoğun olduğuna güvenememişti ve bu onu daha da acılaştırdı. Şafak sökmesine az kala Louis başka çocuğu olup olmadığını sordu. Aaron cevap vermedi. Sadece şaşkınlık içinde Louis'e baktı. Bu bakış bilmesi gerekenleri anlatmaya yetmişti. Şafak'la birlikte kırmızı papağanlar geri geldiler. Aaron masanın üstüne kuş yemi koydu. Louis de onunla dışarıdaydı, ürperdi. Çok aşağılarda kalan deniz griydi, köpüklü dalgalar kabarıyordu. Aaron durup dururken, ''Bugünlerde orada bir buzdağı görmeyi hayal ediyorum.'' dedi. ''Ta güney kutbundan buraya sürüklenen bir buzdağı.'' Louis onun yazmış olduğu mektubu hatırladı. ''Etkileyici bir manzara olmalı.'' ''En ilginç kısmı o devasa buzdağının biz neler olduğunu göremeden eriyip gidişi. Kendimi de hep böyle düşünürüm. Eriyip gittiğimi, parça parça yok olduğumu.'' ''Ölümüm ağır ağır ısınmamın sonucu olacak.'' Louis profilden onu inceledi. ''Değişmiş ama yine de aynı.'' diye düşündü. Bütün gece konuşmuşlardı. Uzanıp elini tuttu. Hiç gelmeyecek buzdağını görmeyi bekleyerek birlikte denizi seyrettiler. 8. Kısım. Dalga kıranda bütün o yağmur, fırtına ve acılar arasında karşılaşmalarından 3 gün sonra Louis babasına bir kart yolladı. Daha önce telefon edip Aaron'u bulduğunu söylemişti. Hatlar çok iyiydi. Babasının sesi çok yakından geliyor gibiydi ve Aaron'a selam söylüyordu. Louis Aaron'un masasında toplanan rengarenk papağanları anlatıp bir kart atacağına söz vermişti. Limanın yanında yumurtadan el örgüsü kazaklara kadar her şeyi satan bir dükkan keşfetti. Seçtiği kartta bir papağan sürüsü görünüyordu. Aaron balık seferlerinden önce ve sonra oturduğu kafede onu bekliyordu. Louis dükkanda kartı yazdı ve Aaron'u hemen bulamazsa diye yer ayırtmış olduğu otelin yanındaki kutuya attı. Babasına ne yazmıştı? Aaron'un ormanda tahta bir kulübede rahat ve münzevi bir hayat yaşadığını, zayıflamış olduğunu, hepsinden öte kalbinin kırık olduğunu. Sen haklıydın, onu aramamak sorumsuzluk olurdu. Sen haklıydın ve ben haksızdım. Papağanlar sadece kırmızı değil, mavileri de var. Belki de turkuvaz demek daha doğru. Burada ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Kartı kutuya attıktan sonra kıyıya indi. Berrak, soğuk bir gündü. Yaprak bile kıpırdamıyordu. Birkaç çocuk eski bir topla futbol oynuyor, yaşlı bir çift siyah köpeklerini gezdiriyordu. Louis suyun hemen üstünden kıyı boyunca yürüdü. 3 gündür Aaron'la birlikteydi. Sabaha kadar oturdukları o geceden sonra şafak vakti ellerini tutarak kalacak yeri olup olmadığını sormuştu Aaron. Evinde 2 yatak odası vardı ve isterse 2. odayı kullanabilirdi. Planları neydi? Henrik'in ölümü trajedisi onu çok mu perişan etmişti? Louis cevap vermedi, sadece odayı kabul etti, çantasını aldı ve öğleden sonra geç vakitlere kadar uyudu. Uyandığında Aaron gitmişti. Kanepenin üstünde her zamanki aceleci ve karmaşık yazısıyla yazdığı bir not vardı. İşe gitmişti. Küçük bir yağmur ormanında bazı ağaçlara bakıyorum. Yiyecek var, ev senindir, acım dayanılacak gibi değil. Lois basit bir şeyler hazırladı, en kalın giysilerini giydi ve tabağını alıp camın önündeki masaya gitti. Çok geçmeden evcil papağanlar etrafına üşüşmüş yiyeceğini paylaşmasını bekliyorlardı. 12 taneydiler. Son akşam yemeği diye düşündü. Çarmıha gerilmeden önceki son yemek. Henrik'in evine adım atışından beri ilk defa bir an için huzur duydu. Artık acısını paylaşacak Arthur'dan başka biri daha vardı. Aaron'a onu yiyip bitiren endişe ve korkuları anlatabilirdi. Henrik'in ölümü o kadar da doğal değildi. Uyku ilaçlarını kimse açıklayamazdı. Ama yine de bir sebebi olmalıydı. İntihar ettiğine inanmıyordu. Başka bir şey. Başkan Kennedy ve onun kayıp beyniyle ilgili bir şey var. Gerçeği bulmama yardım edecek biri varsa o da Aaron'dur. Aaron eve döndüğünde hava kararmıştı. Çizmelerini çıkardı. Louise'e kaçamak bir bakış fırlattı ve banyoya kapandı. Çıkınca gelip kanepede Louise'in yanına oturdu. ''Notumu buldun mu? Bir şeyler yedin mi?'' ''Papağanlarla birlikte. Onları nasıl bu kadar evcilleştirebildin?'' ''İnsandan korkmuyorlar. Ne avlanmışlar ne de tuzağa düşürülmüşler. Ben de yemeğimi onlarla paylaşmaya alıştım.'' ''Bir takım ağaçlara baktığını söylemişsin. İşin bu mu? Hayatını nasıl kazanıyorsun?'' ''Yarın gösteririm.'' diye düşünmüştüm. ''Ağaçlara bakıyorum, balığa gidiyorum ve uzak duruyorum. Sonuncusu en büyük işim. Beni bulmakla bile ödümü patlatmış oldun. Tabii ki o korkunç haberi bana sen verdiğin için minnettarım. Belki de Henrik bana niye yazmıyor diye merak edecektim. Er geç öğrenecektim. Muhtemelen tesadüfen. Böyle bir şoku asla atlatamazdım. Ama haber veren sen oldun. Bütün o bilgisayarlarına ne oldu? Çağımızda yaratılan onca bilgiyi yok olmaktan kurtaracak kişi sendin. Bir keresinde dünya bilgisayarlarındaki birlerle sıfırların insan ırkının bütün tarihini yok etmeye sürükleyebilecek iblisler olduklarını söylemiştin. Uzun süre buna inandım. Dünyayı boşluk virüsünün yol açtığı yıkıcı bir salgından, kağıtlardaki boşlukların temsil ettiği nihai ölümden koruyoruz gibi geliyordu. İyileştirilmesi mümkün olmayan bir kanser yüzünden boşalan bütün o arşivler, gelecek nesillerin bizim çağımızı çözülmez bir bilmece olarak görmesine yol açacaktı. Gerçekten de bunu önleyecek alternatif bir arşivleme sistemi bulmak üzere olduğumuza inanıyorduk. Bir ve sıfır sistemine bir alternatif arıyorduk. Ya da daha doğrusu günün birinde bilgisayarların sakladıkları verilerin alınmasını reddetmelerini garanti edecek bir iksir yaratmaya çalışıyorduk. Bir formül geliştirdik. Sonradan ABD'de bir konsorsiyuma sattığımız savunmasız bir kaynak kodu. O işten çok büyük paralar kazandık. Ayrıca 25 yıl sonra patentin, lisans için para ödemeksizin dünyadaki tüm ülkeler tarafından kullanılabilmesini garantileyen bir kontrat yaptık. Günün birinde New York'ta elimde 5 milyon dolarlık bir çekle duruyordum. O milyonlardan birini alıkoyup gerisini bıraktım. Ne dediğimi anlıyor musun?
Kısmen, hepsini değil.
Ayrıntılı olarak anlatabilirim.
Şimdi olmaz, Henrik'e bir şey verdin mi?
Aaron irkildi ve hayretle Louise'a baktı. Ne diye para verecekmişim ona?
İnsanın kendi oğluna destek olmak için biraz para vermesi o kadar da mantıksız değil.
Ben ailemden hiç para almadım. Bu yüzden onlara bugün bile şükran duyuyorum. Hiçbir şey kendi başlarına kazanmaları gereken parayı vermekten daha çok şımartamaz çocukları.
Peki parayı kime verdin?
Bir sürü seçenek vardı. Hepsini burada Avustralya'da aborjinlerin onurunu korumak için çalışan vakfa bağışladım. Yani yaşamlarını ve kültürlerini, kanser araştırmalarına, yağmur ormanlarının korunmasına, Doğu Afrika'daki çekirge felaketiyle uğraşanlara da para vermiş olabilirim. Bir şapkanın içine binlerce kağıt koydum ve Avustralya yazanı seçtim. Parayı dağıttıktan sonra buraya geldim. Bağışı benim yaptığımı kimse bilmiyor. İşin en tatminkar kısmı da bu.
Aaron ayağa kalktı.
Birkaç saat uyumam lazım. Yoruldum artık.
Louis hala kanepede oturuyordu ve Aaron'un horladığını duydu. Horultular bilincine vuran dalgalar gibiydi. Eski günlerden hatırlıyordu. Akşam Aaron onu bir dağın yamacında kartal yuvası gibi asılı kalmış bir restorana götürdü. Yemek yiyen birkaç kişi daha vardı. Aaron garsonu gayet iyi tanıyormuş gibiydi ve onunla birlikte mutfağa dalmıştı. Aaron'la birlikte oldukları zamanı hatırlatan şeylerden biri oldu. Kaynar suda pişmiş balık ve şarap, bu hep kutlama menüleri olmuştu. Louis yaşadıkları tuhaf kamp tatilini hatırladı. Aaron'un karanlık dağ gölünde avladığı turna balığını yemişlerdi. Ama Norveç'in kuzeyinde Morina ile mezgit, Fransa'da da dil balığı yemişlikleri de vardı. Aaron menü seçimi üzerine Louis'le sohbet etti. Bu onunla yakınlaşma yöntemiydi. Onunla bir zamanlar evli olduklarını ve yaşadıkları onca şeyi unutmuş muydu? Ya da onun burada yanında olduğuna hala inanmıyor muydu? Louis'e bir melankoli çökmüştü. Aralarındaki aşk canlanamazdı. Tıpkı ölmüş oğullarına tekrar kavuşmalarının mümkün olmayışı gibi. O gece ikisi de mışıl mışıl uyudular. Bir ara Louis, Aaron'un odasında olduğu hissiyle uyandı. Ama kimsecikler yoktu.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 95.